Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaralı Çiteleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam da Onur Hocam, Bülent Hocam ve Evren Hocam'la
İnşallah.
İnşallah sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Hocam biraz tasarımdan bahsedelim isterseniz. Bir dördü alabilirsek. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok şey, yani tasarımın bir tanımını yapalım önce. Çünkü evrimciler belli bir amaca hizmet eden doğanın, canlılığın, belli bir amacı yerine getiren doğanın ve canlının tesadüfen oluştuğunu, zamanla oluştuğunu iddia ediyorlar. Böyle bir hipotez paçavrası. Ama tasarım ne? Tasarımı bir değinecek olursak, bakın günlük hayatta kullandığımız pek çok şey bir amaca uygun olarak, bir amacı yerine getirmek için oluşturulmuş. Mesela slaytımızda şu an örnek olarak gördüğümüz, değil mi? Çatal, bıçak, kaşık seti düşünebiliriz, değil mi? Yemek yerken kullandığımız. Bir anahtar, bir şemsiye, bir bilgisayar, bilgisayarın konulduğu bir masa, çalışma masası ya da asansör, bakın ayna bile, yani her şey, günlük hayatta kullandığımız her şey bir tasarıma sahip.
Özel olarak dizayn edilmiş.
Özel olarak dizayn edilmiş hocam.
İnşallah.
Bir amaç var, o amacın neticesinde dizayn edildiğini görüyoruz.
Ortaya bir ürün çıkartıyorlar.
Ortaya bir ürün çıkarılıyor.
Evet, inşallah.
Ve birçok ürünün böyle 100 yıllık geçmişi oluyor baktığımızda. Yani 100 yıllık, mesela bugün İnsanların elde ettiği teknolojiye baktığımızda, mesela bilgisayar teknolojisi dediğimizde 100 yıl önce aslında başlamış, temelleri atılmış daha doğrusu, ya da 80 yıl önce ilk temelleri atılmış bir teknolojinin mühendisler tarafından, fabrikalar tarafından, bakın şuurlu, aklı olan, şuuru olan, onlarca yıl üniversitede eğitim almış insanlar tarafından üretilen ürünlerden bahsediyoruz. Bu neticede biz bugün gerçekten bilgisayarı, değil mi? İnşallah tebliğ amaçlı mesela sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca günlük hayatımızda kullanabiliyoruz. Bu olaylar neticesinde tam olarak işte mükemmel, fonksiyonel, böyle simetrik bir tasarıma sahip ürünler oluşturulmuş, ortaya çıkmış bilim adamları tarafından. Şimdi ama evrimci dediğimiz bilim adamları, değil mi? İnsanlar ya da evrim teorisinin olduğunu iddia eden, evrim sürecinin olduğunu iddia eden insanlar, bu bizim teknolojik ürünler olarak örnek verdiğimiz ürünlerden çok daha kompleksine, yani yapı olarak çok daha kompleks. Mesela bilgisayara en yakın örnek vereceğimiz organik yapı beynimiz. Beynimiz çok daha üstün bilgisayardan.
İnşallah.
Bilgisayar sürekli olarak kilitlendiğini görüyoruz. Hani günlük hayattan örnek vermek gerekirse sürekli olarak, değil mi hocam? Burada da mesela anlatım yaparken de teknik sorunlar yaşıyoruz. Ekrana görüntü gitmiyor vesaire.
İhtimal en azından, değil mi?
Hep böyle problemler oluyor. Ama beynimizde mesela 7-24, 24 saat elektrik, 5 duyumuzdan gelen elektrik sinyallerinin yorumlanması söz konusu. Ve hiçbir zaman tıkanma, takılma olmuyor. Biz bu 5 duyumuzdan da sinyalleri sürekli olarak alıyoruz.
İnşallah.
Canlı yayın gibi adeta.
İnşallah. Bir de izleyicilerimiz mesela, hani beyin o zaten yapar. Yani beyin zaten o canlı bir doku veya beyin farklı bir yapısı var gibi algılamasınlar. Laboratuvarda test edildiğinde biyolojik elektrikle normal elektrik arasında bir fark olmadığı görülüyor. Sadece amperi farklı. Çok küçük milivoltta, çok küçük bir dirence sahip olan hakikaten elektrik. Yani bildiğimiz elektrik. Bizim içimizde dolaşan, tüm canlıların içinde dolaşan aynı elektrik. Sadece amperi farklı ve bilgisayar nasıl gelen küçük elektrik dalgalarını alıp, yorumlayıp, değil mi, bir cevap veriyorsa bilgisayar işlemcisi.
Evet.
Ama tabii o öncesinde programlı. Yani şu sinyal geldiğinde bunu gönder şeklinde zaten programı var. Tık tık tık çok hızlı bir şekilde onu yapıyor. İnsan beyni ise tüm dünyadaki internet ağının tamamından çok daha kompleks. En hızlı bilgisayardan, en hızlı bilgisayardan 10 kat daha hızlı şu anki yapılan teknolojiyle. Çünkü bir 10 katrilyon veya 1 katrilyon işlem yapabiliyor. IBM'in ürettiği Cray X1 isimli bir bilgisayar.
Evet.
İnsan beyni saniyede 1 trilyon işlem yapabiliyor. Yani 84 katı, şimdi hatırlıyorum, 84 katı daha hızlı dünyada en hızlı yapılan bilgisayardan. Yani normalde kıyaslayabileceğimiz bir yapı. Yani hayali, zaten o canlı ve farklı bir yapısı var diye bir yapı değil. Kıyaslanabilir bir yapı. Bugünkü bilgisayar programıyla, bilgisayarın iç yapısıyla, elektriğiyle birlikte kıyaslanabilir. Ve çok daha kompleks, tüm dünyanın internet ağından daha kompleks bir yapısı var. Maşallah.
Maşallah.
Bunu söylerken tabii ki referansımız var. Onu da istersen okuyalım Onur Hocam. John Horgan, bakın Scientific American yazarı, internet gibi bir sistem bile beyinle karşılaştırıldığında kıyas edilmeyecek derecede önemsiz ve cüzidir diyor. çok daha basit beyne göre baktığımızda. Ve yine bir diğer bilim adamı Rodolfo Linas bakın şöyle söylüyor. Bizi biz yapan, mesajları yeterli hızla taşıyan tek şey elektriktir. Düşüncelerimiz, yürüyebilmemiz, görmemiz, rüya görmemiz tüm bunlar temel olarak elektrik sinyalleri tarafından yönlendirilip organize edilmektedir. Bunlar bir bilgisayarda meydana gelenlerle benzerlik göstermektedir. Fakat çok daha mükemmel ve komplekstir. Bakın maşallah. Bunu söyleyenler onlarca yıl bu organlarda, beyinde mesela bu beyefendi, araştırma yapmış insanlar. Yani kısa bir gözlem sonucunda söylemiyor bunu. Hı hı. Bütün detaylarıyla biliyor organın maşallah. Çalışmasını, beynin çalışmasını ve günümüz teknolojisi de gözler önünde.
Buna göre karşılaştırıyor değil mi?
Karşılaştırıyor ve çok daha mükemmel ve kompleks olduğunu söylüyor.
Maşallah.
Her şey olarak üstün. Yani yer olarak üstün, boyut olarak üstün, çalışması olarak üstün.
Maşallah.
İşte ne dedik? Bu teknolojiyi bilim adamları dizayn ederken, tasarımlarını hazırlarken ve üretirken bu evrimciler tesadüfen ormanda bu teknolojilerin oluştuklarını iddia etmiyorlar. Meydana geldiğini iddia etmiyor. Ama beyin gibi ve diğer organlarımız gibi bütün bu üstün sistemlerin zaman sonucunda, tesadüfler sonucunda atomların böyle sanki atomlara bir şuur atfediyorlar ve şu atomlar organize bilerek hareket ediyorlarmış gibi böyle bir sistem meydana getirdiklerini iddia ediyorlar. İşte bu kadar saçma ve Darwin'in kendi söylediği gibi hipotez paçavrası.
İnşallah. Değil mi hocam? Tam bilgisayar dedim mesela. Bilgisayar böyle bakıyoruz içine birçok parçası var. Birçok parçadan oluşuyor. İşte malzemeleri belli zaten. Ve bu parçaların olması zaten gerekiyor. Hepsinin evet. bir arada olması gerekiyor ve hepsinin yerli yerinde olması gerekiyor. Ve buna çıkıp birisinin değil mi tesadüf demesi de mümkün değil ki zaten yani böyle bir teknolojik aletlere tesadüf demiyorlar aslında.
Demiyorlar.
Tabii. Değil mi? Çok daha mükemmeline nedense diyorlar. Hı hı. Yani beyne diyorlar tesadüfen oluşmuştur diyorlar. Bir hücreye diyebiliyorlar mesela. Değil mi? Bu adamlara sorsak böyle çölün ortasında 3-4 tane tuğla üst üste gelse değil mi? Gelip birisi koymuşlar yani o tuğlalar bir anda tesadüfen oluşup işte rüzgarda fırtınayla şunda bunda üst üste konmuş demez değil mi?
Evet.
Ona dahi tesadüf demiyorlar. Ama çıkıp çok daha mükemmel varlığa insana tesadüfen uzun zaman sürecinde işte canlılar birbirinden evrimleşerek insan oldu diyorlar. Diyebiliyorlar daha doğrusu. Bu kadar akılsız, ahmakça bir şey olamaz.
Evet. İnşallah. İdeolojik olarak söylendi. İşte çok burada belli, kendisini çok belli ediyor.
İnşallah.
Evet. Allah'a iman etmedikleri için böyle ve başka bir alternatif göremedikleri için böyle saçma sapan bir teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Neyle? Yalanla.
İnşallah.
Bakın dikkat edin sürekli olarak yalan söylerler. Yani çünkü bilimsel bir tane bile delil yok. Adam ne yapsın başka? Yalan söylemek durumunda, mecburiyetinde. Bir yalan söylüyor, karşısında siz bir şey söylüyorsunuz, bir delil getiriyorsunuz bilimsel, bir yalan daha söylüyor. İnşallah. Bir yalan daha böyle içinden çıkılamayacak bir duruma geliyor.
Bir insanın inkar etmesi için ilk önemli şartı bir şey araştırıp bilmemesi gerekiyor. Hakikaten Allah'ın ayette söylediği gibi Allah'tan inşallah ondan ancak alim olanlar gereği gibi korkarlar diyor. Demek ki alim olduğu zaman bir insan inşallah gerçekleri artık yüz daha yakından teşhis ettiği için, daha yakından muhatap olduğu için iman etmemesi Allah alem yani çok zor. Çünkü bütün hakikatler, bütün gelişmeler direkt Allah'ın varlığını bize artık daha yakından gösteriyor inşallah. Mesela geçen Marmara Üniversitesi'ndeki sergide birisi geldi şey demişti. Bir oradaki kardeşimiz az önce Bülent'in verdiği örneği verdi. Yani bir sahilde bile yürürken herhangi bir kumdan kale görsen veya anlamlı böyle yazılmış bir yazı görsen onun yapanın olduğunu göstermez mi bu? Evet diyecek yani. O halde o zaman çok daha müthiş derecede anlık cereyan eden kompleksler zinciri, teknolojiler zinciri olan tüm şu canlılık ve kainat bir yapanı gerektirmez mi? Yani burada tesadüfün tesisinin olamayacağı aşikar değil mi diye söylediğinde ya bu örnek çok şey, basit bir örnek. Bu benim için yeterli değil diyor Allah'a inanmam için. Ya kardeşim o senin cehaletin. O senin yani orada sana bir kapı şey açıyor. Yani. Evet. Yani deniz kenarındaki, kumsaldaki bir kum kalesi senin iman etmen için tamam yeterli olmayabilir. Ama bu bir kapının açılışı, bu bir yolun başı. Bundan sonra sen devam edeceksin. Yani bugün bilim beyinle ilgili yapılan araştırmalar var. Benjamin Libet'in yaptığı araştırmalar. Sen az önce Scientific American'dan yazar söyleyince Scientific American dergisinin Haziran sayısında kapak konusu bu beyin. Kapak konu. Daha bak bugün 2012 yılının yeni Scientific American Mind isimli derginin Scientific American Mind Haziran sayısında Beynimizi biz mi kontrol ediyoruz diyor. Yani şuuru sorguluyor. Şuur nerede? Beyin mi kontrol ediyor bizi? Yoksa Benjamin Levitt'in yaptığı çalışmalarda olduğu gibi biz karar almadan 6 saniye öncesinde bu karar beyin içerisinde zaten reaksiyon zinciri başlamış mıydı? Yani burada sadece konu araştırmaya ve objektif bir şekilde düşünmeye bakıyor inşallah.
İnşallah.
Cahil olanlar, ya ayetin bak, alim olanlar Allah'tan gereği gibi korkar. Cahil olanlar da Allah'tan uzak kalabilir diyelim inşallah. İnşallah. Tabii herkes inşallah için aynı olamaz ama yani alim olmak iman etmeye gerektirir inşallah. İnşallah.
Hocam bir de cahil olmak çok kötü bir şey aslında ve çok kolay yönlendirilebiliyor bu insanlar. O yüzden Allah sürekli ayetlerini bildiriyor, okuyun, düşünün diyor, değil mi? Öğüt alın o şekilde evet diyor, değil mi?
Dikkat edin.
İnşallah yani bu cahil olan kişiler çok kolay yönlendiriliyorlar. Yani dini yaşamak istemeyen bir kişi gelip böyle Allah'ın dinini kullanarak, Allah'ın sözünü kullanarak onu çok kolay yoldan çevirebiliyor. Bu adam diyor profesör olmuş, o kadar yıllar işte araştırma yapmış, etmiş, herhalde doğru söylüyordur diyor. Ama kendisi araştırsa, bunu okusa, görse, değil mi? O adamın, karşısındaki adamın yanlış söylediğini, hatta yalan söylediğini çok rahat görebilecek inşallah.
Evet.
Değil mi? Doğru. Yani o cahillikten kurtulmamız çok önemli. İnsanların kurtulması çok önemli inşallah. O yüzden sürekli insanların bilgimizi artırmamızı, okumasını, değil mi inşallah? Kur'an'ı okumasını, yani bilimi takip etmesini inşallah tavsiye etmemiz çok önemli bizim için. İnsanları buna yönlendirmemiz çok önemli inşallah.
Maşallah. İnşallah. Bu dönemde daha da kolaylaştı. Yani cahil kalmak zor olan aslında bu dönemde.
Tabii.
Çünkü değil mi, internetle, televizyonla beraber
inşallah
bu anlattığımız konulara hocamızın vesilesiyle 7 gün 24 saat internetten zaten ulaşılabiliyor.
Takip edilebiliyor.
Ücretsiz olarak bakın.
A9'da sürekli var.
A9'da sürekli var inşallah. O yüzden dediğin gibi hocam bu konularda bilgi sahibi olmak lazım.
İnşallah.
Çünkü evrimciler mesela bilmeyen insanların ağırlıklı olduğu bir ortamda daha çok atıyorlar.
İnşallah.
Daha çok yalan söylüyorlar. O yüzden orada bilen bir kardeşimiz çıkıp cevap verse öyle atıp tutamazlar değil mi evrimciler? O yüzden insanın kendisini geliştirmesi, bu konularda bilgi sahibi olması çok önemli.
İnşallah.
Tabii
evrimcilerin, yani yerli evrimciler tabii cahilliğinden yapıyor da, yani bilgisizlikleri çünkü gözlerinden okunuyor. Yani suratlarına baktığınız zaman anlaşılıyor. Bugün hocamız da söyledi, okumuyorlar dedi, kitap da okumuyorlar dedi. Dolayısıyla biz dünyada bu ağababalarına bakıyoruz. İşte bu evrimi savunanların en başta olanlarına bakıyoruz. Onların da gördüğümüz gibi hiç sesi soluğu çıkmaz oldu hocamızın vesilesiyle.
İnşallah.
Cenab-ı Allah Rad suresi 34. ayetinde şöyle inşallah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha zorludur. Onları Allah'tan kurtaracak hiçbir koruyucu da yoktur. Şimdi evrimi savunanlara bakıyoruz. Elhamdülillah bak, Cenab-ı Allah bize ayetlerinde apaçık olarak her şeyi gösteriyor. Dünya hayatında Allah'ın varlığını inkar eden bir sistemi korursa bir insan azap içinde olur. Ki bu azap içinde olmalarını da boğulur gibi konuşmalarından, kavgacı üsluplarından ve garip hareketlerinden hep anlaşılıyor değil mi? Şimdi azap oluyor işte onlara. Şimdi bu kadar güzellikleri söylüyoruz, anlatıyoruz hocamızın vesilesiyle, naklediyoruz. Hocamızdan öğrendiklerimizi.
İnşallah.
Elhamdülillah. İnsan nereye baksa muhteşem güzellikteki Allah'ın yaratmasını görüyor. Üstadımız da bununla ilgili bir alıntı yapmıştım, onu okuyayım. Allah'ın varlığının apaçık delillerinin anlaşılmasıyla ilgili inşallah. Diyor ki üstadımız, mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip, yani ipeksi kıyafetlerle giydirip, çiçek ve meyvelerin murasatıyla süslendirip hizmetkar ederek, çiçek ve meyvelerin murasatıyla, yani cevher ve cevher, mücevher ve inci tarzı inşallah şeylerle.
Maşallah.
Çünkü bakıyoruz hakikaten maşallah, kiraz ayrı. Evet. Elhamdülillah. Süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Bak insanlar hep bunları bu arada kullanıyorlar. Yani Allah ilham ediyor küçücük arıya. Ayetlerde de var değil mi? Kur'an mucizesi.
Evet.
Aynı zamanda inşallah. İnsanlar bunlardan faydalanıyor. Her şekliyle, her yönüyle inşallah. Şifa olarak. İhtiyacına, ve bu arada da evet, bir takım insanlar tesadüfen diyor, hayır bunu Allah yaratmamıştır diyor. O zaman zaten aklından şüphe ediyorsun. İnşallah. Devam ediyorum. Hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Bir elbiseyi inşallah. Hem rahmetin büyük bir hazinesi küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Tohumdan değil mi bahsediyor üstadımız. Bütün bilginin o tohumun içinde var olduğunu söylüyoruz. Bak tesadüfen hiçbir şey yok. İnşallah. Saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaten anlaşılır diyor. Bak apaçık ve aşikar olarak anlaşılır diyor. Şimdi elhamdülillah Allah bizi çok güzel temiz rızıklarla rızıklandırıyor, nimetlendiriyor. İnşallah biz bugün yediğimiz güzel bir karpuzu inşallah çok şükrederek yedik. Allah bize onu, onun en güzelini nasip etti, en tatlısını. Şimdi ona bakıp, o kırmızılığına bakıp, o güzelliğine bakıp insan tesadüfen der mi?
Allah korusun.
Allah korusun. İnşallah. Aklı başında olan, Allah'a gerçekten boyun eğen, iman eden, Allah'ın büyüklüğünü kavrayan inşallah öyledir. Bizler de ne yapıyoruz? Şükrediyoruz. Hem de çok şükretmeye gayret ediyoruz inşallah.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Şükrederseniz arttırırım.
Maşallah.
Allah arttırmaya devam ediyor. Nimetleri.
Elhamdülillah. Maşallah. Çok şükür.
Hocam şimdi bu evrimcilerin bakış açısını alt üst eden bir örnek daha verelim inşallah izleyenlerimize. Şimdi Allah her canlıyı o kadar mükemmel yaratıyor ki canlının bulunduğu ortamda yaşamını sürebilmesi için ona üstün özellikler veriyor. Şimdi bunlardan birisi mesela çölleri biliyoruz hocam. Yani kuraktır, sıcaktır. Değil mi? Yağmur yağmaz. Çok nadiren yağar. Şimdi Allah böyle bir ortamda bitki büyütüyor, yetiştiriyor inşallah. Yani böyle bir ortamda bitki yetişebiliyor. Normalde biz biliyoruz değil mi? Bir bitkinin tohumunu atarsın, onu sularsın, sularsın, sularsın. Zamanıyla yavaş yavaş büyür değil mi?
Evet.
Şimdi ama çölde o kadar az ki yağmurun yağma şeyi, süresi.
Evet.
Nadiren birkaç defa yağıyor. Böyle bitkiler var ki inşallah bu bitkiler böyle ortamda yetişip büyüyebiliyor inşallah. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim ekranda. Çölde uyuyarak ayakta kalan bitkiler inşallah. Şimdi çöl bitkilerinin aşırı sıcakla ve susuzlukla mücadele etmek için kullandığı birkaç yöntem bulunuyor. Özel olarak Allah yaratmış. Bu yöntemlerden biri de uykuda kalmak. Şimdi ne dedik? Bitki uykuda kalıyor.
Maşallah.
Çölde yetişebilmesi için böyle bir sistem yaratmış Allah. Bitki uykuda kalıyor. Yani yağmur yağana kadar inşallah. Devam ediyoruz. Özel yapıları ile kuraklığa ve susuzluğa dayanarak bu yöntemi kullanan bitkiler ise efemeral bitkiler olarak adlandırılıyor. Bu bitkilere efemeral bitkiler deniyormuş inşallah. Devam ediyoruz. Genellikle bir sene yaşayan ve kuraklık durumlarında tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler yağmurdan sonra çok çabuk bir şekilde tohumlarını açıp yeşillenirler ve fideleri çok hızlı bir şekilde büyür. Özelliği yağmuru gördüğü anda çok çabuk olarak hemen büyümesi, bitkinin canlanması inşallah, tohumun ortaya çıkması. Çiçeklenme çok kısa bir sürede oluşuyor ve böylece bitki tohumdan tohum üretme aşamasına sadece birkaç hafta içinde geçebiliyor. Bu kadar kısa bir zamanda inşallah. Devam ediyoruz.
İnşallah.
Bu bitkiler tohum polimorfizmi adı verilen ve tohumlarının yeşillenme zamanını farklılaştırabilen bir özelliğe sahipler. Şimdi tohumun böyle bir özelliği var içinde. Yani yağmurun yağışına göre, suya göre yetişme zamanını hesaplayabiliyor. Böyle bir sistem var içinde inşallah. Bir de ek olarak tohumlarda da yeşillenmeyi engelleyici bir madde var. Şimdi yağmuru görmediği zaman, su gelmediği zaman bu tohum bir şeye karar veriyor. Duralım diyor, tamam mı? Yani yeşillenmeyelim şu anda. Yani şu an yağmur yağmadı, duralım. Öyle bir sistem var.
Maşallah.
Sanki böyle içinde bir akıl var, beyin varmış gibi. Bunu düşünüyor ve karar veriyor sanki. Tohum çıkıyor ve duruyor. Dur şu anda yeşillenmeyeceğiz diyor. Elhamdülillah. Böyle bir sistem Allah yaratmış tohumun içinde. Tohuma ilk defa su ulaştığında, şimdi yağmur yağıyor, su ulaşıyor. onun yüzeye çıkma aşaması tamamlanır. Şimdi tohum yüzeye çıktı. Ancak tohumun yeşillenebilmesi için bu koruyucu maddenin etkisiz hale gelmesi gerekiyor. Ya şimdi koruyan bir madde var. Yağmur yağmadan yeşillenmeyeceğim diyor. Ya bunun etkisiz hale gelmesi gerekiyor ki bu özelliğinin. Tohum yeşillenmeye başlasın inşallah. Elhamdülillah. Allah'ın sanatını görüyoruz nereye baksak yine. Bu işlem ise tohumun ikinci defa suyla buluşmasıyla meydana gelir. Yani suyla buluştuğu anda bu sistemini iptal ediyor. Yani koruyan sistemini, kendi evet. yeşillenmesini koruyan sistemi iptal ediyor suyu gördüğü anda. Eğer ikinci defa su gelmezse, yani yağmur yağmazsa tohum filizlenmiyor. Enteresan.
Hocam hep şunu yapıyor, bunu maşallah. Ediyor diyorsun da bunlar hep maşallah. Kimyasal işlemler var detayında değil mi? Maşallah.
İşte yani biz, tabii, yani evet. ya yapıyor. Evet. Ama Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği çok i̇nşallah. Açık inşallah. Hepimiz bunu görüyoruz, anlıyoruz zaten inşallah.
İnşallah.
Bu nedenle tohumlar ıslanmak için iki evreye ihtiyaç duyarlar. İlki tohumların yüzeye çıkmasına neden olur. Yani ilk ıslanmada yüzeye çıkıyor demiştik. İkincisi de yenilenmeyi engelleyici maddeyi giderir. Yani ikinci yağmur yağdığında bu maddeyi gideren bir sistem oluşuyor. Ve ancak bu engelleyici maddenin gitmesinden sonra yeşillenme meydana geliyor. Elhamdülillah.
Maşallah.
Hocam görüldüğü gibi çöl gibi her türlü mahrumiyetin ve güçlüğün hakim olduğu bir ortamda bile çok sayıda bitki çeşidi ve sıcağa karşı koruma yöntemiyle karşılaşılmaktadır. İnsanların ıssız sandığı bir ortamdaki bu bitkiler, üstün özellikleriyle Allah'ın sonsuz ilmini ve sanatını bir kez daha göstermektedir. Bakıyoruz Allah'ın burada bir sanatı var gerçekten. İşte bunu görmemiz lazım inşallah. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Nisa suresi 126. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Elhamdülillah. Görüyoruz burada. Değil mi? Bir tohumun, maşallah. Bir bitkinin böyle bir ortamda yetişebilmesini, kendisinin temin etmesi veya bunun tesadüfen ortaya çıkması veya başka bir kuvvetin, başka bir yaşayan canlının buna hükmetmesi mümkün değil. Burada Allah'ın olaya hakim olduğunu, değil mi? Allah'ın ilhamıyla bu bitki hareket ettiğini çok açık görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Elhamdülillah.
İnşallah. Burada en mucizevi öneren birisi şu. Tohumun özelliği yani mesela el bombasını nasıl pimi çektiğin zaman şeydir. Hani kurulu bir düzende tetik mekanizması vardır, değil mi? O tetik mekanizmasına göre bütün düzen harekete geçer. Tohumun en önemli özelliği suyu bulduğu an yeşillenmesidir. Tohum polimorfizm denilen şey de o. Yani uygun şarta geldiği an çimlenir hemen, yeşillenir. Çünkü o su geldiğinde onu kaçırmak istemez. Bir daha suyun ne zaman yağacağı belli değil. Hemen su yağmışken hemen kökünü toprağa gömüp toprağın alt tabakalarındaki suya ulaşmak ister.
İnşallah.
Bitki ve bitkinin yeşillenmesi için tohumun böyle bir özellikte normalde yaratılmıştır. Fakat buradaki tohumun ekstra bir özelliği var. Bulunduğu ortamda yağışlar seyrek oluyor. Ve ne zaman bir yağıştan sonra ikinci yağış hemen arkasından geldiği zaman o zaman çimlenme mevsimi gelmiş demek oluyor. Bunun için ikili bir mekanizma var. O yani tohum ikili bir mekanizmayla yaratılıyor. O bitkinin bedeninden Allah DNA'sını o şekilde yarattığı için tohum o şekilde çıkıyor. İkili mekanizma var. İlk su geldiği zaman sadece dışındaki bir kılıf ortadan kalkıyor. Hemen arkasından ikinci su yani ikinci yağış başlarsa o zaman demek ki yağış mevsimi başlamış demek oluyor. Çünkü bazen hani yazında yağmur yağar. Ama o senin yağmur mevsiminden çok ne zaman? Nisan'da yağar değil mi? İlk yani sonbaharda, bahar aylarında yağar. Yazın yağan yağmurun bahar mevsimi olmadığını anlıyor bitki.
İnşallah.
Onun için bekliyor. Maşallah. Sıklaştığı an hemen çimlenmeye başlıyor. Bu neyi gösterir? Bize bu bitkinin yani meteoroloji işleri gibi, meteoroloji mühendisleri gibi kilometrelerce yukarıdan uçak uçuruyor meteorologlar. Uçağın verdiği verilere göre hava tahmininde bulunuyor.
Uydudan takip ediyorlar.
Veya uydudan tahmininde bulutlara bakıyor. Birçok gözlem, birçok teknolojik cihaz kullanıyorlar. Ya bitki evet. hiçbir şey kullanmıyor. Allah onu o şekilde yaratıyor. Neden? Çünkü Allah her şeyin sonucunu biliyor. Sen sebebini araştırırken Allah zaten onun sonucunu biliyor. Maşallah. Sebebi de sonuca delil kılıyor. Çünkü Allah ayette bildiriyor. Biz güneşi yarattık. Gölgeyi yarattık, güneşi de ona delil kıldık diyor.
Maşallah.
Zaten hani sen sonuçta gölgeyi görüyorsun, tamam mı? Sebep olarak da güneşi gözlemliyorsun. Ama Allah her ikisini de yoktan var eden ve hepsinin ne sonucu ulaşacağını zaten en başından beri bilen inşallah.
İnşallah.
Yaratıcımız elhamdülillah. Bir izleyicimiz bir mesaj gönderdi. Altın oranı anlatmamızı istiyor. İnşallah altın oranından bahsedebiliriz. İnşallah. Ben de altın oranıyla ilgili biraz böyle resim var. Onları göstereyim inşallah. Bir bire alabilir miyiz?
Tabii.
Altın oran. Şimdi burada birkaç tane resim var. Biraz büyüteyim şöyle. Bu bitki, bu Arakoria kozalağı. Altın oran Fibonacci isimli İtalyan bir matematikçinin bulduğu. Kendini tekrarlayan sayıların birbirine bölümü sonucunda bu ekranda gördüğümüz gibi oluşan bir sabit var. 1.618. Bu 1.618 oranının nereye uygulansa, mesela bina yapıyorlar 1.618 oranıyla, çok estetik geliyor göze. Sonra bir bakıyorlar, estetik görünen mesela çiçeklerin taç yapraklarına bakıyorlar. Ekrandaki gibi kar tanelerine bakıyorlar ki çok güzel, maşallah, ve estetik geliyor göze.
Maşallah.
Bunu öğrenen bilim adamları mesela Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı yapıyor şu ekrandaki gibi. Çok estetik görünmesinin sebebi Mona Lisa'nın yüzünde altın oran var. Tabloyu çizerken ölçmüş Leonardo. Ona göre altın oranla oranlayarak yapmış. Onun için de bu estetik oranı biz görmüş oluyoruz,
maşallah,
orada. Onun için göze güzel görünüyor.
Maşallah.
Yani mesela az önce fotoğraflarında gördük, Natulus vardı. Natulus'ta da altın oran var. Altın oran estetik, yani kime estetik bu? İnsana güzel gelen bir estetik. Yani insan baktığı zaman hoşlandığı için estetik bir anlayış var diyoruz. Buradaki ölçüt kıstası insan zaten. Allah'ın insana göre yarattığı tüm kainattaki, nerede var kainatta? Samanyolu galaksisinde var. Samanyolu galaksisinin yörüngelerine, boyutlarına bakıldığında altın oran görülüyor.
Evet,
inşallah.
İnsanın DNA'sında var. İki tane büyük boğumun arasındaki mesafe 34. Çapı da, dik çapı da 21 angstrom. 21 ve 34, 34 21'e böl 1.618 altın oran var. Yine salyangozda var. İnsanın duyma için, değil mi?
Evet.
Kulağın içindeki salyangoz organında var. Gibi birçok yerde biz altın oranı görüyoruz. Şimdi altın oranın güzelliği şu, göze estetik veriyor. Aynı zamanda teknolojik olarak da mesela duyma organında olduğu gibi olmazsa olmuyor. Ancak o oranda o organ en işlevsel haline kavuşmuş oluyor. Şimdi bu oran rastgele bir durumun olmadığını bize gösteriyor. Yani ölçüyorsun, 1,618 bir oran, matematik bir hesap var orada. Biri bir şeyin bölümü bize bir sabit veriyor, 1.618 veriyor. Ve bizim gözümüze estetik olarak çok güzel geliyor. Bu işte araştırıldığında hem kainatta, yani kainat zaten her yeri kapsıyor da, cansızlarda ve canlı olarak yaratılmış birçok bitkide, birçok hayvanda inşallah biz estetik ve teknolojik bir oran olarak altın oranı görüyoruz.
Maşallah. Maşallah.
Bunu mimariye uygulayan mimarlar estetik bir bina bize sunuyorlar.
Evet.
Ressamlar, evet, ödül alıyorlar. Ressamlar bize estetik bir resim olarak önümüze sunuyorlar. Ve bu da bize kainattaki estetik oranların dahi işte Allah'ın izniyle inşallah bize Allah'ın yaratmasıyla ancak olduğunu gösteriyor.
Maşallah, maşallah.
Yani Allah bize oradan tecellisini göstermiş oluyor.
Maşallah.
Kendi kendine bir estetik olamaz inşallah.
Maşallah.
Filmimiz var hocam, istersen. Dördü alabilirsek onu gösterelim.
Şurada durdurabilir miyiz? Şimdi izleyici, başka bir izleyicimiz de Tevafuk, o da mesaj gönderiyor. O da diyor ki evrimciler canlılarda zaten mükemmelliğe doğru bir gidiş olduğundan dolayı altın oranı bulmuşlardır diye söylemiş. Acayip atmış. canlıların mükemmelliğe gitmesine karar veren ne? Ya canlıların zaten bir yere gittiği yok da doğduğu an tüm embriyolojik gelişimlerine baktığımızda sıfırdan zaten altın oranla yaratılıyor. Mesela Naturist şimdi izlediler görüntüsünü. Naturist o şekilde. Doğup büyürken zaten altın orana göre gelişme bize sergiliyor. O canlı kendi vücudunu mu ölçüyor? Nereden biliyor altın oranına göre hesap yapacağını? Ve onun ki kendi hücrelerinin sayısını, hacmini ve boyutlarını bilemez. Hücreler bölünme sırasında kendileri birbirini koordine şekilde ölçüm mü yapıyorlar? Şu an tam oranladık, altın oran tuttu. Sıradaki aşamaya geçelim mi diyorlar? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz.
Biz hocam niye böyle bir kaygılar olsun ki? Yani canlıların, şimdi Allah diyoruz mesela insanın zevk alması, güzel görmesi için yaratılıyoruz diğer canlıları. Bu bahsettiğimiz Nautilus veya diğer canlı altın oranına sahip canlılar, yani böyle bir kaygısı yok ki. Ben işte şöyle altın oranlı olayım da güzel gözükeyim, işte insanoğlu beni güzel görsün. Yani öyle bir kaygısı
gücü de yok.
Öyle gücü zaten yok ama öyle bir kaygısı da yok. Yani normal sıradan herhangi bir altın oransız bir yaratılışa da yani var olabilirdi değil mi?
Maşallah. Dışarıdan nasıl gözüktüğünü bilmiyor.
Bilmiyor canlı. Zaten yani.
Nasıl güzel geleceğini bilmiyor.
Evet, evrimiz zaten bir estetik ve güzellik anlayışı, öngörüsü zaten yok ki.
Maşallah.
Teoriyi ortaya atan adam, hipotez paçavrasını ortaya atan adam Charles Darwin, tavus kuşunu gördüğünde hasta ediyor beni diyor. Zaten güzelliğe karşı alerjisi olan bir anlayış. Helal zaten mi? Güzelliğin yeri yok teoride. Ki dediğin gibi altın oranla ne işi var olsun. Yani kim ona altın oranı, evrime göre neye şey yapacak canlı? Evrimin öngördüğü iki tane konu vardır. Biri üremek, biri de beslenmek. Bunun içinde doğada çılgınca bir savaş olduğunu öne sürer. Bunda sosyal hayatı uyguladığında sosyal darwinizm ortaya çıkar ve geçtiğimiz yüzyılın kana bulandığını görürüz.
Evet.
Doğayı da böyle öngörür, kainatta kaos olarak öngörür. Ya oldukça karanlık, insanın içini daraltan, sanattan, medeniyetten, estetikten uzak bir anlayış vardır evrim teorisinde. Evrimi savunan insanların estetikle ilgili bir kaygısı olmaz. Estetik Allah'ın yaratma sanatıdır. Allah'ın sevgisinin insanların kuluna gösterdiği bir tecellisidir.
Tecellisi.
İnsan oradan İnşallah. Sevgiyi, sıcaklığı, mutluluğu duyar ve görür. Ya yani bir çiçeğe baktığında, bir canlıya, rengarenk olan bir canlıya baktığında altın oranında olsun olmasın, güzel olan her şeye baktığında insan içi ürperir, bir hoşnut olur. Doğa ressamları yapılıyor, doğa fotoğrafçıları var. Birçok hayvanın, mesela kelebeğin, birçok çiçeğin, bitkinin motifleri örnek alınarak insanlar kendilerine kıyafet yaparlar güzel olduğunu. Yani moda şovlarında falan sergilendiğinde bakıyoruz, kelebeğin aynısını yapmış, kelebekten örnek almış. Simetrik bir çalışma yapmış veya altın oranı kullanmış. O estetiğin sahibi Allah, doğada bizi bu şekilde, güzel bir şekilde yaratıyor.
Maşallah.
İnşallah. Maşallah. Güzellik sadece Allah'tandır.
İnşallah.
Kusura bakmasın evrimcilerin, literatüründe sevginin veya estetiğin hiçbir kelimesi veya bir tane bile merhalesi yok inşallah.
İnşallah.
Evet, filmi tamamlayalım isterseniz hocam. Mükemmel bir dizilim. Maşallah.
Maşallah.
Altın açıyor değil mi? Mesela ayçiçek, burada ayçiçeği görüyoruz. Ayçiçek bunu ölçüyor mu? İnsan oradaki açıyı ölçüp 137,5 derece insan orada bize şu an videoda gösteriyor. Ayçiçek ölçüp de mi bunu yapıyor?
Bir de hocam ayçiçek tarlalarına baktığımızda uçsuz bucaksız tarlalara yani orada bir tanesini görüyoruz ama yani binlerce var böyle. Şimdi hepsine tek tek gidip bakın aynı şekli görüyorsunuz.
Maşallah.
Yani tesadüfen olsa bir tanesi farklı olur değil mi normalde? Şimdi insana bile yani 3 tane sayfa koyun hepimize aynı şeyi çizelim desek değil mi? Yani bir yerden başlasak aynı şeyi noktaya gelsek veya işte aynı şekli çizmeye çalışsak mümkün değil değil mi? Yan yana 3 tane sayfayı aynı şekilde yapmak. Evet. Binlerce ayçiçek yan yana duruyor. Hepsi aynı şekilde. Aynı orana sahip. Aynı güzelliğe sahip inşallah. Yani kesinlikle tesadüfe yer yok.
İnşallah. İnşallah.
Güzellik yani nasıl bir his, o bir algı zaten. Yani insan baktığı zaman bir güzellik görüyor. Hoşlanmak diye bir konu var.
İnşallah.
Bu sıcaklık işte Allah'ın bize verdiği ruhun bir tecellisi, hissettirdiği bir şey.
Maşallah.
Hangi mutasyonla böyle bir duygu olabilir? Olamaz. Ya yani maddi bir şeyle açıklanabilecek bir durum değil bu inşallah.
Maşallah.
Her nereye baksak evet Allah'ın tecellisini görüyoruz.
Maşallah. Ya. Evet, gözünden kanadından değil mi?
Maşallah.
Ayçiçeğine kadar maşallah her tarafta bu mükemmel oranı ve tasarımı görüyoruz.
Maşallah.
Şimdi en son Yusufçu'yu gösterdin.
Evet.
Onun fosilini göstereceğim ben de eğer. Ondan sonra devam
edelim. Tabii.
Kaç bu? Bir. Evet. Şimdi bakın burada tam 209 milyon yaşındaki bir Yusufçu'nun izi kalmış. İz fosil deniliyor bunlara. Beton, hani yeni dökülmüş beton veya alçının üzerine insanlar elini veya ayağını bastığında hani onun izi kalır yani. Çocukken hepimiz hatırlarız. Bu fosiller de o tarz bir fosil. İzi kalıyor. Özelliği şu, bedeni yok oluyor ama vücudun tüm detayları damarlarına kadar izinin kalmasıyla birlikte milyonlarca yıl o kayada artık izini bırakmış oluyor. Şimdi hep beraber 209 milyon, sen şimdiki Yusufçuğun 3 boyutlu halini gösterdim bize. Kanatlarındaki damar yapılarında altın oran var. Gözlerindeki peteklerde altın oran var. Şimdi 209 milyon yıl öncekine bakıyoruz. Bakın aynı şekilde tam bir simetri var. Kanatlarında ve bedeni günümüzdeki Yusufçuğun aynısı ve sıklıkla ölçüldüğü, gözlemlenebildiği damarlama ve göz yapılarında aynı altın oranın 209 milyon yıl öncesinde de olduğu bildiriliyor.
Maşallah.
Görülüyor. Maşallah. Yani canlılığı en başından beri Allah yaratıyor. Hiçbir kademesinde evrimsel, tesadüfi, yani böyle doğal yağmur yağdı, şimşek çaktı, karşımıza bizim böyle mükemmel organizma oluştu gibi bir mantık hiçbir zaman görmüyoruz. Allah anlık ve zaman zamandan yaratıyor. Mesela 209 milyon yıl önce Yusufçuk, 265 milyon yıl önce dinozorlar. 540 milyon yıl önce mesela Kambriyen canlılarını ani olarak yaratıyor ve hiçbir değişikliğe geçirmeden günümüzde yaşamına devam ettiriyor.
Günümüzde hocam şu an baktığımızda yani. Mesela altın oranı insanlar ne zaman keşfetti? Günümüze keşfetti değil mi? Daha önceden böyle bir altın oranın bilinci yoktu. Biraz önce örnek verdin Yusufçuk tam altın orana sahip. 290 milyon yıl önce de altın orana sahip. Yani böyle bir hesap yapıp da işte ben böyle altın oranda olayım demesi mümkün değil, değil mi zaten? Yani günümüzde ortaya çıkmış bir ölçüm, altın hesap, oranı, evet. Hesap inşallah. Bu da çok büyük bir mucize aslında. Yani böyle evet. Bunun kesinlikle tesadüf de olmadığı tekrar gösteren net bir delil inşallah.
İlk yaratıldığı andan itibaren bu aynı bu şekilde yani, eksiksiz ve inşallah. Aynı estetikte Allah yaratıyor maşallah.
Evet, Mülk suresinin 3 ve 4. ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.
Maşallah, maşallah, maşallah.
Bakın uyumsuzluk zaten yok ve altın oran. Çok üstün bir tasarım. Göze hoş gelen bir simetri ve tasarım görüyoruz.
Nereye bakarsan başka olan inşallah.
Bir de bu evrimcilerin delili yok. Mesela bakıyorsun işte delil diye bir konu anlatıyorlar. İşte delilimiz diye. Animasyon film yapmışlar. Oradan evet. işte çizgi film tarzın tadında delil diye onu öne sürüyorlar. Bak biz hocamızın vesilesiyle gerçekten delil öne sürüyoruz.
İnşallah.
İnşallah.
Tam ve eksiksiz olduğunu da gösteriyoruz Allah'ın izniyle. Maşallah.
Evet. İnşallah. Hem uydurma delil gösteriyorlar, sahte delil gösteriyorlar. Evet. Olanları da, gerçek delilleri de saklıyorlar hocam.
Ve itiraf edilmiş. Evet. Ya ben sahtekarlık yaptım diye yapan, ya sahtekarlığı yapan, sahtekarlığını itiraf ediyor. Ama itiraf ettiği halde o sahtekarlığı, sahtekarlar yine delil olarak öne kuruyor. Yani evet. koyuyor. Yani
kısa bir aramız var inşallah, hocam. Sonra inşallah. Devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ender ve Önder kardeşlerimiz de geldi. Hoş geldiniz hoş hocam. İnşallah. Evet, nasıl devam edelim?
İnşallah.
İnşallah.
Kur'an mucizesi olabilir veya...
Olabilir. Ben ondan önce bir örümcekten bahsedeceğim. Bir örümcek türü. Su örümceği. Çok da sevimli. Suyun içinde yaşıyor bu örümcek. Videoyu da gösterebilirsek inşallah onun üstüne de konuşalım. Suyun içinde yaşıyor bu örümcek. Avını ürüyor. Yani normal bir yaşantısı var. Çok sevimli. Buna rağmen su canlısı değil. Nasıl bakıyoruz? Nasıl bu suyun altında böyle yaşayabiliyor? Rahat hareket edebiliyor? Şimdi bak, gördüğünüz gibi dışarıya çıktığında bacaklarıyla hava temas ettiği an su, hava kabarcıkları oluyor. Yani balıklar gibi sudaki oksijeni kullanmıyor. Kendi bak dışarıya çıktığında hava kabarcıklarını suyun altına getiriyor. Bunun en yoğunu da karnının altında birikiyor. Ona da zaten hava çanı deniyor. Maşallah. O şekilde bak görüyorsun avını. Görüyoruz şimdi. Bu şekilde bu örümcek uzun süreler hiç dışarıya çıkmadan da yaşayabiliyor. Bak görüyor musun? Hava kabarcığının içine girdi. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Özel denizaltı gibi değil mi?
Evet. Maşallah. Bu depoladığı havayla yaşıyor. İnşallah. Hiç de su yüzeyine de çıkmaya.
Avını da oraya koydu.
Avını da oraya koydu. Bak. Hava çanı dediğimiz... Hmm. O kese bak oradan aldı maşallah hava kabarcığını. Elhamdülillah. Şimdi biz burada Allah'ın üstün yaratmasını görüyoruz. Tecellisini maşallah. Görüyoruz. Ne diyor evrimciler? Bu küçük canlıya bakıyoruz biz. Üstün bir özellik bu. Ya su canlısı değil bir kere. Suyun içinde yaşıyor ama su canlısı değil. Ona göre bir sistemi yok. Ama suyun altında. Ne diyorlar? Tesadüf. Mutasyonlarla böyle oldu diyorlar. Yani hikaye anlatıyorlar. Biz de bakıyoruz. Allah'ın tecellisini görüyoruz.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz. Maşallah.
İnşallah.
Çok güzel bir iman hakikati.
Maşallah.
Bir dört alabilirsek hocam. Blister Beetle diye bir böcek var. Onu inceleyelim inşallah.
İnşallah.
Çok enteresan bir hayatı var, yaşantısı var. Birçok aşamadan oluşan. İnceleyelim. Çok çölde yaşıyor Blister Beetle. Çölde dünyaya geliyor. Annesi yumurtalarını bırakıyor, larvalarını. Çok sıcak ve kurak bir çöl tabii ki diğer çöller gibi. Bakın anne Blister Beetle çölde çukur kazıp içine yumurtalarını bırakıyor. Daha sonra bölgeden ayrılıyor. Baktığımızda kurak bir çöl ve yavrular orada yalnız. Etrafta yiyecek kaynağı yok. Yaşamaları imkansız baktığımızda.
Maşallah.
Şimdi ama bir zaman sonra tabii ki yavrular, sevimli yavrular yumurtalarından çıkıyor maşallah. Hepsi aynı yöne doğru hareket ediyor bakın. Sanki konuşmuşlar, anlaşmışlar gibi. En yakın bitkinin yaprağına tırmanıyorlar hepsi.
İnsanoğlu doğduğunda yürümeyi bilmez.
Evet, bakın hızlandırılmış çekim. Şu an hızlandırılmış bir şekilde tırmanışlarını izliyoruz. Binlerce var tabii, minik yavru. Hepsi üst üste binerek bir top, adeta bir top gibi Tabii burada amaç dişi arıya benzemek şekil olarak. Bir top gibi yuvarlak yapıyorlar bakın. Ve dişi arının kokusunu salgılıyorlar.
Maşallah.
Dişi arının kokusunu salgılıyorlar bakın.
Doğduğu andan itibaren.
Evet. Şimdi amaç erkek arıyı çekmek buraya. Bakalım çekebilecekler mi? What these larvae want is a lift, a ride, and they want it so badly that sometimes they'll even try to. Burada şunu anlatıyor beyefendi, yani bir gelen bir cisme üstüne çıkmaya hemen meraklılar aslında. Yani gelen bir şey olduğunda, yanaştığında onun hemen üzerine tırmanıyorlar. Çünkü onu arı zannediyorlar. Şimdi erkek arı çıktı ve geliyor. Dişi arıyı onu bırakıyor ama şimdi erkek arının oraya gidişini göreceğiz.
Maşallah.
Bakın dişi arının kokusunu salgılıyor. Yumurtalardan çıktılar, minik blister bildiler ve hemen o feromonu salgılamaya başladılar maşallah.
Böyle bir bilgiyle doğdular bir anda.
Evet, DNA'larında bu kayıtlı. Yuvaya giden çünkü dişi arı. Yani yuvada olan, güvenli bölgede olan, yavru arıları besleyen dişi arı aslında. Amaç arıların yuvasına gitmek. Blister bildilerin amacı o. Erkek arı. Besin ararken bakın Blister Beetle'ları görüyor. Ve dişi arı zannederek Blister Beetle'ları onlara çiftleşmeye çalışıyor aslında o küçük Blister Beetle'larla. Ona tutunuyor yani. O sırada üzerine yüzlerce Blister Beetle biniyor arının üstüne.
Maşallah.
Bakın çok mucizevi. Sadece arının kaldırabileceği rakamda biniyor Blister Beetle. Tüm Blister Beetle'lar atlamıyor. Canlının içine.
Maşallah çok güzel.
Sadece taşıyabileceği kadar canlı atlıyor. Maşallah.
Yani fedakarlığı gösteriyor. Bir de bilmesi gerekir yani. Ondan sonra mesela bir başka yine aynı şekilde erkek arı gelecek. Hani onu bilircesine evet. Bekliyorlar ama normalde öyle bir deneyimleri yok. Zaten yani davralarından yeni çıkmış yavrulardan bahsediyoruz. Dış dünyayla hiçbir türlü haberleri yok. Bir de bir tane arı geldi, şöyle düşünebilir, acaba bundan sonra hiç gelmeyecek, hani hepimiz ona gidelim diye de düşünebilirler ama öyle olmuyor. Ya Allah öyle mükemmel olarak yaratıyor ki bize işte burada örnekleri gösteriyor. Hiç aklı, şuuru olmayan, ya beyni olmayan dediğimiz canlıların böyle akıl dolu hareketler sergilemeleri bize ancak bunun Allah'ın aklı olduğunu gösteriyor.
Maşallah. İnşallah hocam. Şimdi o erkek arıya tabii Blister Beetle'lar bindi. Şimdi devam edelim. O erkek arı dişi arıyla buluşuyor çiftleşmek için. Üremek için. Bakın dişi arıyla buluşuyor ve erkek arının üstünden dişi arıya geçiyor Blister Beetle'lar.
Maşallah.
Maşallah. Bakın onun üstünden diğerine geçiyorlar. Yani Blister Beetle ya yeni çıktı yumurtasından yuvaya hangi arının gideceğini nereden bilebilir? Öyle bir yuva olduğunu nereden bilebilir? Bu bilgilerini bilmesi imkansız.
Şey yani ulaşım aracı olarak kullanıyor evet. Yani. Hani insan nasıl bir yere ulaşacağı zaman önce uçağa biniyor sonra arabaya biniyor mesela gideceği yere gidebiliyor. Blister bu böcekler de aynı şekilde hani arıyı bir taşıyıcı olarak kullanıyorlar.
Bir de larvaya geri döndü. Dişi arı birkaç çiçeğe ulaşarak. Şimdi çiçeğe geldi. Çiçekte inmiyor mesela o Blister Beetle'lar. Yuvaya gitmesini bekliyor.
Ama nereden biliyor?
Evet hocam yuvaya gittiler. Bakın Blister Beetle'ler şu an üstünden indi. Ve artık güvenli bir ortama sahipler. Ve en önemlisi de yiyeceğe sahipler.
Ya amaçları yuvaya ulaşmak.
Evet.
Bunun için önce erkek arıyı kullanıyor. Daha sonra dişi arıya geçiyor.
Evet.
Elhamdülillah.
Hocam şu an şimdi mesela yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu canlılar hiçbir türlü dış dünyayla önceden muhatap olan canlılar değil. Yani o an öğrenen canlılar. O arının yuvaya gideceğini nereden biliyor? Yani bir yuvaya gidebileceğini ve orada bir dişi arının olup oradan beslenebileceğini nereden bilebiliyor diye bir düşünmemiz gerekiyor. Hani bunu bir canlının bilmesi, tahmin etmesi ya da akletmesi mümkün olan bir şey değil. İşte bu da bize bazı gerçekleri göstermiş oluyor, göz önüne sermiş oluyor. Çünkü hiçbir şekilde konuların bilincine sahip olması mümkün değil yani. Ancak Allah'ın dilemesiyle mümkün olabilir.
Bir de konunun mutasyonla hiçbir alakası yok. Yani DNA ile çünkü hiç değmiyor DNA'ya. Çünkü DNA genetik sadece canlının fizyolojisini oluşturan proteinleri meydana getirir. Onun aklını, davranış stilini, hangi yolu izleyeceğini, hangi stratejiyle hareket yapacağını kesinlikle gösteremez. Ama biz burada ne görüyoruz? Strateji var. Yani zaten Blister Beetle'ları dişi arıların yuvasında görünce bilim adamları araştırıyorlar. Bu nasıl buraya gelmiş diye. Bir bakıyorlar ki olay çok kompleks. Diş ağrının fenomenini salgılaması var. Ağacın yukarı çıkıp daldan doğar doğmaz.
Evet.
Orada bekleyip yani otobüs durağı gibi orada bekleyip erkek arının gelmesi var. Erkek arıya binlik yani ideal oranda binmesi var. Bunların hepsi birer bilgi gerektiriyor. Bunun DNA ile hiçbir alakası yok. Yani mutasyonla bunun hiçbir alakası yok. Nasıl oldu bu? Kimden öğrendi? Nereden bu konuyu hatasız tespit edebiliyor? Yani doğal seçilim, mutasyon gibi kavramların buna yetisi yok. Doğulan bilgi var. Kim açıklayacak bunu? Kim nereden biliyor bunu?
Bir anlatılmış da değil. Yani böyle
evet, bir tane mesela insan doğduğu an mesela fizik bilse bu çok şaşırtıcı olmaz mı? Veya dünya haritasının mesela o mahallede dünya haritasını bilse ve o mahalleden mesela başka bir ülkeye hemen yolculuk yapsa.
Evet.
Bu çok şaşırtıcı olmaz mı? Bu arkadaşlarınki yani bu birisi de böyle bir şey.
Ya da bir yere gideceği aracı bilse değil mi o bebek? Bir yere gitmek istese evet. Ve bir araç kullanarak gitse.
Doğar doğmaz kalkıp yürürse böyle herkes bir anda şaşırır. Mucize falan olur yani.
Değil mi? Sırf yürümesine bile çok şaşırır insan olur. Bu adamlar yürüyor, yerini biliyor, her şey yapıyorlar maşallah.
Yani bir de hani bu böceklere baktığımız zaman hani dış dünyadan hiçbir türlü haber yok. Bir kere hani evrimcilerin iddia ettiği gibi bir sürecin olması söz konusu değil. Niye? Çünkü bu canlı bu şekilde fenomen salgılamasa erkek arıyı zaten kendine çekemeyecek ve zaten hayatı sonlanmış olacak. Ve bu şekilde bu kokuyu üretebilmesi, hani birleştikleri anda bu kokuyu yoğun bir şekilde salgılayabilmeleri, zaman içinde kademe kademe, aşama aşama gibi bir zaman sürecine kalmasının mümkünatı yok. Yani evrimcilerin yine iddia ettikleri konunun çöktüğünü görüyoruz. Çünkü bunun öyle bir zaman dilimi yok. Canlı bunu yaptığı anda, var olduğu andan, yani yaratıldığı andan itibaren, yumurtasından çıktığı andan itibaren bu kokuyu salgılaması gerekiyor. Yani böyle bir arayışı ya da bekleyişi olamaz. Öyle bir zaman yok çünkü hayatın devam etmesi için bir an önce yuvaya gitmesi gerekiyor.
Ama yalnız şöyle bir şey var. Mesela bir tanesi bunu yapamıyor. Bu kokuyu tek başına salgılayamaması çok enteresan. Birleşince bu kokunun oluşması.
Daha
yoğun olarak evet.
Yani bir taneyi de çekemiyorlar. Ne diyorlar? Diğer toplanalım hep beraber şuraya çıkalım.
Değil mi? Hepsi aynı yerde. Yani
hep beraber
aynı noktada buluşuyorlar dediğin gibi inşallah.
Maşallah.
Bir de yani niye bu koku? Yani şimdi dışarının kokusu olması gerekiyor ki erkek arı gelsin değil mi? Yani başka bir koku da ortaya çıkartabilirler değil mi? Yani erkek arı gelmezdi.
Evet.
Ya buna bir karar mı verdi? İçlerinde bir mekanizma vardı buna karar verdi. İşte dış arı kokusu yapıyoruz şu anda. Hepsi birden konuşup sanki karar verdiler.
Evet.
Böyle bir koku ortaya çıktı.
Bir de zaman içinde diyorlar. Bak doğduğu andan itibaren hemen yöneliyor. Zaten öyle bir zamanı yok.
Yani, o bilgi var belli.
Bilgi var.
Tabii. İlham var.
Allah evet. Allah'ın maşallah. İlhamıyla olduğu o kadar aşikar ki maşallah.
Bir de mutasyonun kaldı ki mutasyonun kalkıp dışarıdaki arının kokusunu salgılayabilmesini, nasıl salgıladığını, bu kokunun nasıl üretileceğini bilmesi zaten mümkün olan bir şey değil. Çünkü o da bir yapının bir parçası. Görüyoruz mesela mutasyon dediğimiz olayı. Sadece düzen bozan bir parça zaten yani düzen bozan bir yapı. Bu kalkıp da böyle çok akıl dolu, çok böyle içinde kompleks sistemler, giriş sistemler barındıran bir şey yapması, bir şey oluşturabilmesi mümkün dahi değil. Aksine girift sistemleri darmadağın eden bir yapı zaten. O yüzden hani hiçbir şekilde yani neresinden bakarsanız bakın evrimle uzaktan yakından hiç yani bilimin katiyen yanından geçmez evet. Zaten evrim teorisi dediğimiz. Hani teori bile olmayan safsata.
Evet.
O yüzden bunların çok açık ve net olarak Allah'ın yarattığı ve Allah tarafından yaratıldığı çok aşikar göz önünde. Sadece buna bakan insanın kalbiyle ve imanıyla bakması yeterli bunun için. Yoksa bilimsel bir araştırma yapmaya gerek yok. Bu böceklerin mesela bu özelliklerini bilim adamları evet. Araştırma yapmış. Bizler de şu an mesela sunup anlatıyoruz. Buradaki bu kısmını gösteren yani evrimin olmadığını gösteren kısım burada insanın vicdanı ve gerçekten düşünerek anlatması. Diğer türlü olduğu zaman o artık başka şeylere giriyor.
İnşallah.
Evet. Her şeyin kaderde olduğunu bize Allah her seferinde gösteriyor. Allah bütün bilginin sahibi, bütün zaman algısını bize algılattıran Allah. Yani her şeyin önceden olduğunu ve bütün bilginin hepsinin Allah'ın katında olduğunu biz yaşadığımız zaman her seferinde öğreniyoruz. Biz aciz içinde olanız, Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan inşallah. Ve biz Allah'a istesek de, münafıklar, kafirler, müşrikler için söylüyorum, istemeseler de Allah'a tam itaat etmiş, boyun eğmiş durumdalar. Ki mesela Kur'an'da birçok mucize var. Allah'ın yine bize kaderinde her şeyi önceden yaratıp bitirdiğini bize gösteren inşallah.
Maşallah.
Şimdi Bülent Hocam onlardan birisini anlatacak herhalde inşallah.
Hocam evet, Onur Hocam'ın dediği gibi Kur'an'da nereye baksak çok büyük mucize görüyoruz. Yani Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizelerinden birisi Kur'an inşallah.
İnşallah.
Yani her yerinde, her ayetinde çok büyük mucizeler var. Şimdi Kur'an'da geçen bir sure var, Hadid suresi. Demir anlamına geliyor. Sureye baktığımızda, şimdi inceleyeceğiz, tek tek bakacağız. Bugün günümüzde keşfedilen elementlerin burada olduğunu görüyoruz. Ve elementlerin atom numaralarını görüyoruz burada. Çok büyük mucize. 1400 sene önce Kur'an'da Allah bildirmiş bunu. Ve bugün baktığımızda Kur'an'da bir mucize olduğunu görüyoruz inşallah. Çünkü günümüzde keşfedildi bu elementler. Bu elementlerin atom numaraları günümüzde keşfedildi.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinde 1400 sene önce biz bunu görüyoruz. Şimdi inceleyelim, tek tek bakalım.
İnşallah.
İnşallah. Mesela lityum elementi. Li olarak gösteriliyor inşallah. Lityum elementini 1817 yılında keşfetmişler. Günümüz bilim adamları inşallah. Bu element yer kabuğunda yaklaşık %0.002 oranında bulunmaktadır. Sanayide de ihtiyaç duyulan lityum elementi pil yapımında, soğutucularda, tıpta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılıyor diyorlar inşallah. Şimdi Hadid suresinde L ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Şimdi 6'ya bakıyoruz, bu sayı lityum elementinin atom ağırlığını gösteriyor. Şimdi diğer elementlere de geçeceğim ama burada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Li olarak belirtiliyor lityum elementi. Kur'an'da da baktığımızda L ve İ harfleri. Şimdi 1400 sene önce bugün günümüz bilim adamlarının lityum diye bir element bulacağını ve bunun kısaltılması olarak da Li kullanacaklarını Allah biliyor.
Maşallah.
Evet.
Çok büyük bir mucize. Ve atom numarasında 6 olacağını Allah yine Kur'an'da bize göstermiş 1400 sene önce. Bilim adamları lityum elementini buluyorlar ve atom numarasını 6 diyorlar inşallah. Şimdi diğer bir elemente bakıyoruz. Nikel elementi. N ve İ harfleriyle gösterilmiş. Atom numarasına bakıyoruz 58. Saf nikel elementini ilk kez 1751 yılında İsveçli bilim adamı Axel Friedrich Cronstedt izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır. Dayanıklı sanayi aletlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikelden faydalanılmaktadır. Şimdi Hadid suresinde N ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bakıyoruz 58 yine nikel elementinin atom numarası. Diğer bir element ve diğer bir mucize aynı surede inşallah. Bakıyoruz sırada sodyum elementi N ve A harfleriyle gösteriliyor. Atom numarası 11. Yine sodyum elementini 1807 yılında Humphrey Davy elektroliz işlemiyle keşfetmiş. Sodyum atomları kullandığımız sofra tuzundan uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerde de bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Şimdi Hadid suresinde N ve A harflerinin bir araya gelişinden ayetin sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Yine bakıyoruz 11 sodyum atomunun elementinin atom numarasını gösteriyor. Şimdi bu Hadid suresine baktığımızda sırasıyla hepsini saymayacağım. Birçok elementten Allah bu şekilde bahsediyor. Ve aynı şekilde bunlarda belirttiğim gibi hem elementlerin harfleri belirtiliyor hem de atom numaraları belirtiliyor. Yani Kur'an'ın çok büyük mucize olduğunu gösteren delillerden birkaçı. Sırasıyla yine de açıklamadan geçiyorum böyle. Magnezyum elementi yine aynı şekilde atom numarasının 12 olduğu gözüküyor. Diğer elemente bakıyoruz. Yine Hadid suresinde çinko elementi yani Zn olarak belirtiliyor. Atom numarasının 65 olduğu çıkıyor. Diğer bir elemente klor elementi. C ve L harfleriyle gösteriliyor. Atom numarası 35. Yine Hadid suresine bakıyoruz. 35 atom numarasını görüyoruz Hadid suresinde. Ve son olarak karbon elementi diyeceğim. C harfiyle gösteriliyor. Atom numarasına bakıyoruz 12. Hadid suresinde C harfleri arasında 12 kelime yer almaktadır. Bu sayı aynı zamanda karbon elementinin atom ağırlığıdır diyoruz. İnşallah. Yani çok büyük mucize. Dediğim gibi Kur'an'ın neresine baksak muhteşem mucizeler görüyoruz. Ve Allah tarafından indirildiğinin net delillerini görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Bunlara baktığımızda da inşallah yani Allah'ın sözü olduğu ve buna Kur'an'a uymamız gerektiğini çok açık ve net bir şekilde görüyoruz inşallah.
Maşallah. İnşallah.
Bir de bunların hepsinin Hadid suresinde olması da başka bir müze.
Yani elhamdülillah.
Hadid suresinin özel olarak böyle bu durumları bildirmek için Allah'ın bizler için bildirmiş olduğu bir gerçek olarak görüyoruz. Maşallah. Çünkü Hadid suresinde bunların hepsi arka arkaya geçiyor. Ve hepsinin de dediğimiz gibi mesela az önce Bülent hocamın anlattığı gibi harflerin yan yana geliminden başlangıca kadar bütün hepsinde bir arada olduğunu görüyoruz. Bu da işte Allah'ın bizlere 1400 sene önceden bilimi de yarattığını ve yani ta aslında ilk baştan beri hepsini yarattığını ve zaman içinde de bizlere bunu gösterdiğini, örneklerini görüyoruz.
Ve insanların da, bilim adamlarının da hocam bu yaratılan, ortaya çıkan elementleri bu isimleri vereceğini Allah gösteriyor aslında Hadid suresinde.
Evet.
Değil mi?
O çok enteresan.
Muhteşem evet. Bir olay. Yani, her çıkan element, her bulunan elemente
maşallah.
Hadid suresinde geçen maşallah. İsimlerin verilmesi ve bu kısaltmayla kullanılması günümüzde çok büyük mucize.
Kaderi gösteriyor.
Maşallah.
Yani evet. Atom numarası zaten belli mesela. Çinkonun, lityumun, sodyumun 65-35. Zaten atom dünya var olduğundan beri aynı atom numarasına sahip. Doğru ama adının çinko olacağı, sodyum olacağı veya lityum olacağının bilgisinin halihazırda Kur'an'da geçiyor olması çok acayip bir konu. Ta ondan işte 1200-1300 sene sonra ilk atomların durumunu keşfedip adını verildiği an Kur'an'dakinin aynısının verilmesi demek ki bütün kaderin kontrolü Allah'ta inşallah. Ta başından beri çünkü belli.
Yani. Ve Allah'ın sözü olduğunda bu Kur'an mucizeleriyle anlamış oluyoruz inşallah.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Diğer Kur'an mucizesinden bahsedelim hocam. Atmosferin katmanları. Söylediğim bu konu gibi atmosferin yapısı, değil mi? Uzayla ilgili bilgiler de son birkaç yüzyılda ortaya çıkmış bilgiler detaylı olarak. Daha önce hep ilkel cihazlarla incelenmiş veriler var ve detaylı İnşallah. Olarak bilinmiyor. Şimdi atmosferin katmanları Allah Mülk Suresinin 3. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır diye buyuruyor Allah. Atmosferin bugün bilim adamları 7 katmandan oluştuğunu söylüyorlar. Evet. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, eksosfer, iyonosfer, manyetosfer.
Maşallah.
Bu 7 ayrı tabaka var. Bakın şimdi ayette geçen kelimenin anlamına bakalım. Buradaki uyum kelimesinin sözlük anlamı tibakan. Tabaka bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamında. Çoğul anlamında tabaka.
Maşallah.
Yani birçok tabakadan 7 gök yaratmış olandır diye Allah bildiriyor.
Ve uyum içinde 7 gök.
Uyum içinde maşallah. Evet birbirleriyle olan uyumun söz konusu. Bakın yine Fussilet suresinin 12. ayetinde her bir göğe emrini vahyetti diye buyuruyor Allah. Çünkü bu 7 katmanında görevleri ayrı maşallah.
Maşallah.
Bilim adamlarının son elde ettiği verilerle bakın mesela yağmurun oluşumu ayrı bir tabakada gerçekleşiyor. Zararlı ışınların korunması ayrı bir tabaka. Radyo dalgalarının geçmesi ayrı bir tabaka. Gök taşlarının zararsız hale getirilmesi de hepsi farklı tabakalarda meydana gelen olaylar.
Maşallah.
Her bir tabakanın görevi ayrı. Allah da her bir göğe emrini vahyetti diye bildiriyor.
Maşallah.
Hepsine emri veren Allah inşallah.
Maşallah.
Değil mi? Hepsine ayrı özellikler veren. Bakın canlılığın yaşaması için, değil mi? İnsanın hayatının devamlılığı için Allah her katmana ayrı ayrı görevler emretmiş.
Maşallah.
Maşallah ve bu sistemde böyle devam ediyor.
Biz baktığımızda atmosfere çıplak gözle bunları göremiyoruz
evet.
Aslında. Ama her bir katman Allah'ın belirttiği gibi uyum içinde ve birbirinden farklı sırasıyla dizilmiş durumda değil mi inşallah? Ve hepsinin dediğin gibi hocam görevi birbirinden farklı inşallah ve Allah neyi emrettiyse onu yerine getiriyor bu katmanlar.
Evet.
Bunun dışında bir işlem yapmıyor değil mi inşallah? Yani radyo dalgasının geri dönmesi diyorsun. O katman o görevi yapıyor. Diğer katman yapmıyor inşallah. Hani göktaşların işte yok olup erimesi, geri sekmesi veya başka bir katman yerine getiriyor inşallah. Allah'ın mucizelerinden birisi yine inşallah görüyoruz.
Demek ki kainatta bir uyum var. Kaos yok. Bazı evrimciler çıkıp diyorlar ki kaos hakim her yerde. Hiçbir yerde kaos yok. Yani her yerde bir uyum var. İnsanoğlu sadece 21. yüzyıla geldiğinde şunu görüyor. O kadar kompleks ve girift bir yapı var ki biz her kapıyı açtığımızda ayrı bir detay, ayrı bir komplekslik. Her kapıyı açtığımızda ayrı bir detay, ayrı bir komplekslik. Bizim algılarımızın ötesinde her an daha yeni keşiflere açık bir uyum ama sonsuz akılla yönetilen bir uyumu biz görüyoruz inşallah. Kaos kainatta canlı cansız hiçbir yerde yoktur inşallah.
Maşallah.
Ya Kur'an'da mesela bildiriyor bizlere dediğimiz gibi. Bir Kur'an müzesi de ben anlatmak istiyorum. Bu alınan DNA ve genetik biliminin başlangıcı ile ilgili bizlere Kur'an'da bildirmiş olduğu bir gerçek. Ondan biraz bahsedelim. Daha DNA'nın hiçbir şekilde kimsenin DNA'dan haberi yokken 1400 sene önce. Evet. Kaldı ki hani burada son yıllarda olan bir gelişme DNA ile ilgili olan. 1400 sene önceden bahsediyoruz. Kimsenin bundan bilgisi daha yokken Allah Kur'an'da bize DNA'nın oluşumunu, RNA'nın oluşumunu ve genetiğin başlangıcının tarihi olarak veriyor. Onu Kur'an mucizesi olarak anlatalım inşallah. Maşallah. Slaytımızla beraber. DNA terimi canlılardaki genetik malzemelerinin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir.
Mendel papaz bu arada. Rahip. Evet.
DNA harfleri, yani Arapçada yukarıda var zaten, dal, nun, elif harfleri yan yana Kur'an'da nereye geliyor baktığımızda en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülüyor. Bu ayette de DNA harflerinin ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka bir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı ardı ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 1865'tir. Genetik biliminin başlangıcı tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 kere tekrarlanırken RNA yani Ra, Nun, Elif harfleri de 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan bir değer moleküldür. Kopyası yani baktığımızda. O da aynı şekilde 7 kere geçiyor Kur'an'da.
Evet maşallah. Mendel genetiğin babası olarak böyle geçer genetik kitaplarında. 1865 yani evrim teorisinin ortaya atıldığından 6 yıl sonra 1859 yılında yazıyor kitabı Charles Darwin. Onu 6 yıl sonra bu çalışmaların neticeye bağlıyor Mendel. Ve Allah'a son derece inanan aynı zamanda bir din adamı. Bu bize Mendel'in hem başlı başına bir şu konu Kur'an mucizesi olarak gösterir. Mendel gibi bir din adamının genetiğin babası olması bugün günümüzdeki en önemli bilim dallarının ilk üçte yer alır genetik. Aynı zamanda dinle bilimin nasıl bir arada olduğunu gösterir. Hatta zaten İslamiyet Kur'an bilimi emrediyor farz. Yani bir Müslümanın bilim yapması, genel kültürlü olması, yani bilimsel gelişmeler açık olması zaten farz inşallah. Çünkü Müslüman bir hurafeye, boş söze, ayette diyor boş bir işle karşılaştıklarında onurla vazgeçerler diyor değil mi? Mealen söylüyorum inşallah. Hiçbir zaman boş bir söze dalmazlar. Onunla uğraşmıyorlar. Günün, zamanın en önemli hadisesi neyse Allah'ı anmak adına, Allah'ı anlatmak adına hep onu yapıyorlar Müslümanlar, müminler. Başka bir konuyla zaten ömürlerinde vakit ayırmıyorlar. Ömürlerinde böyle bir şeyle vakit geçirmiyorlar inşallah. Bu zaten mümin özelliği, mümin alameti. İnşallah. Boş bir işle, değil mi? Boş bir sözle onunla uğraşmıyorlar. Peki günümüzdeki en önemli ve acil konu ne? Onu araştırıp baktığımızda ne görüyoruz biz? Zamanın çok harika bir zaman olduğunu görüyoruz. Alametlerin, gelişmelerin, sosyal olayların, doğa olaylarının hepsinin maksimumda ve çok büyük kitlede ve çapta olduğu bir ahir zaman isimli. İnşallah. Ahir zaman ne demek? İngilizce end times yani son. Ahir artık bundan sonra dünya hayatının sonu geliyor. Kıyamet kopuyor. Onun için ahir zaman adı veriliyor. Allah son zamanda Peygamber Efendimiz'in bize ilham ediyor. Gayb'den bilgi vererek ona hadisler aracılığıyla bize ulaştırdığı bilgilerle ahir zamanda olacak harikaları birçoğunu bütün ayrıntısıyla Peygamber Efendimiz hadislerde bildiriyor.
İnşallah. İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderiyor. Tüm dünyayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncesinde tam bir inkar
ortamı olur.
Evet, ortamı her yeri kaplıyor. Ki hala Darwinizmin hegemonyasını görüyoruz, egemenliğini görüyoruz biz dünyada. Ve kan gövdeyi götürüyor. Komünizm ve faşizm gibi kan döken ideolojilerin her yeri sardığını görüyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı icraatın büyük bir kitleye hitap edeceği ve tüm dünyanın imanına vesile olacağını Peygamber Efendimiz haber veriyor. İnşallah. İşte tam da böyle fitnenin en şiddetli olduğu zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam göreve başlıyor. İnşallah. Ve onların hepsini egale ediyor. Ortadan i̇nşallah. Kaldırıyor. Tüm dünyanın İslamiyet'e kavuşmasına vesile oluyor inşallah. İnşallah. Şu an tam o dönemde yaşıyoruz.
Tam o dönemdeyiz. Tabii bunun öncesinde de bu yobaz tehlikesi aslında birinci gündem oluyor inşallah. Çünkü hocamız da defaatle bahsediyor inşallah yobaz tehlikesinden. Yobazların bildiğimiz gibi ne bilimden anlar, ne sanattan, ne müzikten, ne güzel yiyecekten, yani temiz olan hiçbir şeyden anlamazlar. Anlamıyorlar da. Dolayısıyla hocamız, elhamdülillah Allah razı olsun hocamızdan, hocamız vesilesiyle insanlar dinin nasıl kolay yaşanılabileceğini ve nasıl herkesin yaşayabileceğini öğrenmiş oldular. İnşallah öğreniyorlar. Hocamızın kitaplarını, külliyatını okuyanlar. İnşallah yobazlar da büyük bir panik içine girdiler. Tabi Peygamber Efendimiz de ahir zamanı hadislerinde inşallah çok detaylı olarak biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden, güzeller güzeli peygamberimizden öğreniyoruz söylediklerini.
İnşallah.
İnşallah. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerini de Peygamber Efendimiz bildiriyor. Şimdi bu yobazların hem bilimden anlamaması, hem sanattan anlamaması, hem zevksiz olmaları bu insanları samimi sanan kişilerde onlara uyarak sanki onlar doğru bir iş yapıyor da doğru iş üzerindelermiş gibi onları takip etmişler.
İnşallah.
Ama bakın Peygamber Efendimiz hadislerinde nasıl bildiriyor bize? İnşallah. Diyor ki güzeller güzeli Peygamberimiz, yani cahil yobazların Deccal'in tarafında avanesi olacağını, evet, Deccal'in avanesi olacağını söylüyor.
İnşallah.
İnşallah bildiriyor. Şöyle ilgili hadis, insanlar üzerinde öyle bir zaman gelecek ki onların hepsi Kur'an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bidatle de meşgul olurlar. Yani aslında bir çabaları oluyor ama bidatle meşgul oluyorlar. Yani yobazların anlatımıyla meşgul oluyorlar.
İnşallah.
İnşallah. İbadete çalışırlar, bidatle de meşgul olurlar. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar. Okumalarına ve ilimlerine bedel, rızık alırlar ve dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar kör Deccal'in avanesi olacaklardır diyor. Hazreti İbni Mesud radıyallahu anh bildiriyor inşallah. Şimdi bakıyoruz ahir zamanda en önemli konu dedi, Onur Hocam hatırlattı. En önemli konu İttihat-ı İslam'ın oluşması. Dünyada bir zulmün olması. Bunu biz televizyonlarda görüyoruz, radyolarda duyuyoruz. Yani haber almamız gereken neresi varsa haber alıyoruz. İnşallah. İlk konu bu. Hocamız da Allah razı olsun bunun üstünde bütün ömrünü vakfetmiş durumda. İttihat-ı İslam'ın oluşması için.
İnşallah.
İnşallah.
En
şimdi,
büyük farz diyor.
En hocamız. Büyük farz diyor Bediüzzaman Hazretleri inşallah. Dolayısıyla Mehdi konusunu da, Hazreti Mehdi konusunda bütün insanlar, bütün dünya hocamız vesilesiyle öğrenmiş oluyor ve öğreniyor da.
Evet.
Şimdi bakıyoruz hadislere inşallah. Bak diyor ki Peygamber Efendimiz, dünyayı din karşılığında yerler. Şimdi samimiyet adı altında ne yapıyorlar? Çıkıyorlar, bidatler anlatıyorlar değil mi insanlara? Uyutuyorlar insanları. Halbuki orada İttihat-ı İslam'ı anlatması gerekir. Öyle değil mi? Müslümanların zulüm gördüğünü anlatması gerekir. Ve bununla ilgili bir şey yapılması gerektiğini, evet. Peygamber Efendimizin Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenin müjdesini duyurması gerekir.
Zulümleri anlatıyor da belki hiç çözüm önerisi getirmiyor.
Aynen öyle.
Sadece zulüm anlatıyor.
Hocamız bir programında şöyle demiş hocam, hatırlıyorum ben. Şimdi bu hani bela var, her yerde bela var, zulüm var. İşte Müslümanlara büyük bir baskı uygulanıyor. Şimdi adamlar diyor demiş, tamam mı? Lan ben şey yapıyorum, tamam, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, her şeyi yapıyorum. Yani Kur'an'da yazan bütün ibadetleri yerine getirmeye çalışıyorum. Ama niye bu belalar bize geliyor?
Evet.
Diyor işte bütün gece 10 bin defa, 100 bin defa zikir yaptım diyor, tamam mı? Hocamız diyor zaten zikir yaparken de uyuyup kalıyorlar diyor mesela. Evet. Yani yaptığı bu. Evet. İşte etrafında gördüğü kişilere de sen de zikir yap diyor. Bütün gece Allah'ı zikret diyor.
İnşallah.
Zikir çek diyor.
İnşallah.
Diyor mu acaba, yani sen Kur'an'ı oku, işte insanlara doğruyu göster, İttihat-ı İslam'ı anlat. Kimse diyor mu bunu diyor hocamız, demiyor değil mi?
Evet.
İşte bunu dememiz lazım diyor, bunu evet. anlatmamız lazım diyor.
İnşallah.
Yani insanları Kur'an'a yönlendirmemiz lazım. Kur'an'da farz olan İslam birliğinin herkese anlatılması lazım. Herkes bunun için dua etmesi lazım inşallah. Değil mi? Asıl olan bu zaten.
İnşallah.
Yoksa bela eksik olmaz diyor hocam inşallah. Evet. Yani bunu istemezsen bu birlik oluştuğunda da başına kim gelecek? İnşallah Hazreti Mehdi gelecek.
İnşallah.
Aleyhisselam.
Evet.
Bunu istememiz lazım, bunu beklememiz lazım diyor inşallah.
İnşallah. Mehdi Aleyhisselam da Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz dönemindeki inşallah dini insanlara yaşatacak.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi slaytlarda bakalım ilgili hadislere de inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemindeki gibi asıl haliyle yaşanacaktır. Bu çok önemli bir şey çünkü bütün bidatlerden kurtulmuş oluyor insanlar.
İnşallah.
İnşallah. İlgili hadis şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yaptığını o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam'ı yeniden baştan alacaktır.
Maşallah.
Şimdi, neden böyle oluyor? Çünkü Hazreti Mehdi aleyhisselam vazifeye başladığında dinin önünde birçok engel var. Yani evet. Yobazlık tehlikesi, hurafeler, bidatlar, münafıkane bu akım, Bediüzzaman Hazretleri söylüyor, cahilane, münafıkane, yani yobazları tarif ediyor. Dinin önünde sanki dini yaşıyor gibi görünüp, dini temsil ediyor görüntüsüne sahip evet. Ama tamamen hurafelerden oluşan,
İnşallah.
Kendileri de dini yaşamayan, İslamiyet'in öngördüğü fikri, entelektüel, böyle bilimsel bakış açısından uzak, hurafeler, cehalet, İşte pislik hem fiziki hem ruhi olarak pislik içerisinde evet. yaşayan bir haline alıyorlar.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam en şiddetli bunlarla mücadele ediyor. Evet. Yani çünkü i̇nşallah. En çok onun karşısında onlar oluyor evet. ve üstüne geliyor inşallah.
İnşallah. Bunun bir göstergesi de güzeller güzeli peygamberimizi haşa fakir göstermeleri. Yani bir kere Peygamber Efendimiz çok zengindi.
Elhamdülillah.
Çok zengindi. Bugün hocamız da elhamdülillah sohbette evet, canlı yayında bahsetti. İşte bu yobazların din öğrettiği yok. Çünkü Allah'a iman etmiyorlar. Yani münafık aynı zamanda. Allah'a iman etmediği için de karşı tarafında samimi dindar olmasını istemiyor. Evet. İstemediği için de dini zorlaştırıyor. Yaşanmayacak bir hale sokuyor. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi inşallah,
i̇nşallah.
Dini yaşanılır hale getiriyor. Evet. İnşallah.
Kur'an'a dikkate almıyorlar hocam. Onu görüyoruz. Çünkü maşallah. Allah ayetinde bildiriyor. Seni yoksul iken bulup zengin etmedik mi diye buyuruyor. Şeytandan Allah'a
Allah ayetinde bildiriyor zaten.
Ayette geçiyor. Kur'an'a evet. işte dikkate almadıklarını
i̇nşallah.
Görüyoruz burada yobazların ve münafıkların.
Ya sadece hurafelere uyuyorlar. Aslında evet. Birçok hadiste de görüyoruz. Hem Peygamber Efendimiz'in hem de ashabının inşallah çok zengin olduğunu, eşinin zengin olduğunu zaten görüyoruz inşallah. Değil mi? Bu ifadelerin çok i̇nşallah. Yanlış olduğunu hem ayetlerde hem hadislerde gösteriyor Allah bize inşallah.
İnşallah. İnşallah. Birkaç inşallah hadis daha okuyalım. Mehdi Aleyhisselam gerçek İslam ahlakını ortaya çıkartacaktır inşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. İnşallah bu yobazların elinde kalmıyor. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün insanları inşallah iman etmeye davet ediyor. Ve delillerle
inşallah,
inşallah deliller göstererek inşallah ilmi olarak insanların üstündeki o büyüyü kaldırıyor inşallah.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Nasıl bir ortamı istemiyorlar hocam yobazlar? Dördü alabilirsek ilgili hadisi okuyalım. Bakın nasıl bir ortamı istemediklerini görelim.
İnşallah.
Nasıl bir ortamın oluşmasını engellemeye çalışıyorlar, kabul etmiyorlar. Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allah-u Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arz-ı nebetatı çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır.
Maşallah.
Diğer bir hadis, o zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi hazineleri çıkaracak. Bakın böyle bir ortamın oluşmasını istemiyor işte yobazlar. Ve engellemeye çalışıyorlar. Neden? O kendi menfaat, oluşturdukları menfaat ortamı bozulmasın diye. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde çünkü insanlar gerçek dini yaşamaya başlıyor.
Maşallah.
Gerçek özgürlüğü, gerçek demokrasiyi yaşamaya başlıyor. Yobazın sistemi bozuluyor bu sefer tabii.
İnşallah.
Yobaz kafasında oluşturduğu dinin yaşanmasını istiyor. İnsanları o şekilde yönlendirmek istiyor.
İnşallah.
Ondan menfaat elde etmek istiyor.
Bir hadis daha okuyalım inşallah. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir. Kan dökücüdürler. Çirkin hareketlerden kaçmazlar. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen sana ihanet ederler. Sünnet aralarında bidat, bidat ise aralarında sünnet gibidir. Maşallah Peygamber Efendimiz net olarak bildiriyor işte hadislerinde anladığımız gibi. İnşallah yobaz tehlikesine karşı inşallah çok hocamız çok dikkatli dinlesin kardeşlerimiz. Allah'ın izniyle dinin nasıl güzel olduğunu hocamız defalarca anlatıyor. Ve dediğimiz gibi delillerle, ayetlerle, hadislerle inşallah hocamızın ilminden istifade ediyoruz inşallah. Elhamdülillah.
İnşallah. Evet. Başka ben de bir hadis okuyacağım. İnşallah. Yine bazıları alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlar üzerinde bir zaman gelecek ki onların hepsi Kur'an okur. Bak hepsi Kur'an okuyor. İbadette çalışırlar ve bidatte de meşgul olurlar. Yani Kur'an okumak onların özelliği olması demek ki Müslüman görünümlü olacak. Kur'an'ı kim okur? Müslümanlar okur. Ve okuması mesela hatip olabilir, hafız olabilir. Çok güzel böyle sesli Kur'an okuyabilir. Yani Kur'an okuması dikkat çekici bir kesim. Bugün yani birçok kişinin çok güzel Kur'an okuması olduğunu biliyoruz. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar diyor. Evet. Müşrik olan insan Kur'an'daki ayetlerde bildirildiği gibi imanlı yani bütün amelleri boşa çıkıyor. Eğer şirk koşacak olursan diyor ayette bütün amellerin boşa çıkar diyor. Çok ciddi ve büyük bir günah. Çok büyük bir hata. İnsanın imanıyla direkt alakalı bir konu. Müşrik olurlar diyor. Okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar ve dünyaya yani şöyle dini para karşılığında yapıyorlar ve bir geçim kaynağı olarak görerek buradan bir gelir elde ediyorlar. İşte bunlar kör Deccal'in avanesi olacaklardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu devirde yaşıyoruz. Allah ayette sizden ücret istemeyenlere uyun diyor. İnşallah. Bu bir Kur'an ayeti. Dolayısıyla İnşallah. Ücret istemeyen insanlara uyması gerekiyor insanların. Ücret istemeden faaliyet yapan, konferans yapan, Allah'a çağıran, değil mi? Allah'ı anlatan yine inşallah ama ücret istemeden, para karşılığı, maddi bir şey beklentisi olmadan yapanlara uymak gerekiyor. Allah ayette bunu bildiriyor.
İnşallah.
Deccal'in ve avanesinin belirtisi bu. Yani onlar böyle yapmıyorlar. Kardeşlerimiz dikkatle incelediklerinde menfaati sadece Allah'ı anlatan kesimin, ücret istemeden Allah'ı anlatan kesimin Hazreti Mehdi ve onun talebeleri olduğunu
i̇nşallah,
görecekler.
İnşallah. Ya bir de samimiyet artık çok rahat anlaşıldığı için çünkü hocamızın vesilesiyle inşallah kim neyi anlatıyor? Bakın çok belli Allah'ın izniyle. Yani ahir zamandan bahseden hocamızın dışında yok.
İnşallah.
Kanallar arasında sadece A9 inşallah. Diğer bakıyoruz yani ahir zaman Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesi, ahir zaman alametleri, Peygamber Efendimiz'in bildirdiği alametler, Kur'an mucizeleri, işte samimiyetinden yapmaya çalışan var.
İnşallah.
Ama bakıyoruz genel itibariyle böyle bir şey yok. Asıl olan hangi zamanda olduğumuz, ahir zamandayız. Ve insanlar dediğimiz gibi artık birçok şeyden haberdar. Dolayısıyla insanlar baktı mı samimi olup olmadığını anlıyorlar inşallah.
İnşallah.
Hocam. Evet inşallah.
İnşallah.
Süremizin sonuna geldik. Evet, yarın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.